11. ayrım. Arada bir merdivenlerde, her zaman da merdiven başında, karşılaştığımızda asık bir suratla başıyla selam verip geçip gidiyordu. Benimle konuşmak arzusunda bulunmadığına artık iyice emin olmuştum. Fakat buna rağmen evden her çıkıp gidişinde geride durup arkasından uzun uzun bakmaktan kendimi alamıyordum. Bu yüzden de utancımdan kiraz gibi kızarıyor, bütün kanım sanki beynime akın ediyordu. Artık öykümün sonuna yaklaşıyoruz. Tam bir yıl önce Mayıs ayında kiracı nineme Petersburg'daki işinin sona erdiğini, çok yakında Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Bunu işitir işitmez masa örtüsü gibi sapsarı kesildiğimi hissettim. Kötürüm olmuş gibi külçe halinde sandalyeme yığılıp kaldım. Ninem tabii hiçbir şeyin farkında olmamıştı. Kiracı iyi geceler dileyip gitti. Şimdi ben ne yapacaktım? Çaresizlik içinde kafamı iki elimin arasına alıp kara kara düşünmeye başladım. Kararımı vermiştim. Kiracımız ayrılmadan bir önceki akşam ninem uykudayken son bir cesaretle kararımı yerine getirecektim. Ve getirdim de. Birkaç elbisemi, bana gerekli olan iç çamaşırlarımı bir bohça yapıp koluma taktım ve yarı sağ yarı ölü kiracımızın çatı katındaki odasına çıktım. 10 adımlık merdiveni çıkmak sanki tam bir saat çekmiş gibi geldi bana. Kapısını açar açmaz başını çevirdi ve beni görünce de ağzından bir hayret nidası fırladı. Herhalde beni hayalet falan sanmıştı. Hakkı da yok değil hani. Korkudan bembeyaz kesilmiştim. Dizlerim bükülüyor, zorla ayakta durabiliyordum. Hemen bir bardağa biraz su doldurup aceleyle yanıma vardı. Kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki neredeyse dışarı fırlayacak gibiydi. Başım da şiddetli bir acı içinde zonkluyor, her şeyi bulanık görüyordum. Suyu içip biraz kendime gelir gibi olduktan sonra elimdeki bohçayı yatağın üzerine koydum. Ben de yanına yığıldım ve başladım hüngür hüngür ağlamaya. O ise ne yapacağını şaşırmış, karşımda duruyor, bir şeyler söylemeye zorluyordu kendisini. Yüzündeki ifade o kadar perişandı ki sebebi ben olduğum için acıdan kalbim parça parça oluyordu. Sonunda kendisini toparlayıp "Nastenka" diye söze başladı. "Anlamanı istiyorum. Elimden hiçbir şey gelmez. Hiçbir şey yapamam ben. Ben yoksul bir adamım. Hiçbir şeyim, hatta doğru dürüst bir konumum bile yok. Eğer seninle evlenirsem sana nasıl bakarım ben? Neyle geçiniriz?" Bu konuyu uzun uzadıya konuştuk. Sonunda ben kontrolümü kaybettim ve ninemle daha fazla yaşamaya katlanamayacağımı, çengelli iğneyle iğlenenmiş olarak yaşamaktan bıkıp usandığımı, bir gün nasıl olsa kaçacağımı, o ne derse desin Moskova'ya onunla birlikte gitmeye karar verdiğimi, çünkü artık onsuz yaşayamayacağımı ağlaya ağlaya anlattım. Aşkımın uğruna utanmayı, gururu ayaklarımın altına almış, kendimi onun acımasına teslim etmiştim. Aynı zamanda beni reddedeceğinden korkarak, acı içinde kıvranarak yatağın üzerine kapanıp kaldım. O, uzun süren bir sessizlik içinde baş ucumda oturdu. Sonra ayağa kalktı, elimi elleri arasına alarak, "Dinle beni güzel Nastenkam," dedi. Ve o zaman gördüm ki onun da gözleri dolu doluydu. ''Sana yeminle söylüyorum ki eğer bir gün evlenebilecek duruma gelirsem seninle son derece mutlu olacağım. Dinle bak, bir teklifim var. Moskova'ya gitmem gerekiyor. Orada tam bir yıl kalacağım. Halledilmesi gereken bazı işler var. İşlerim bitip döndüğüm zaman şayet beni hala seviyor olursan sana yemin ediyorum evlenip mutlu oluruz. Fakat şu anda sana hiçbir söz vermeye hakkım yok. Eğer bir sene sonra gelemezsem dahi her ne zaman dönersem döneyim yine de gelip seni bulacağım. Şayet o zamana kadar başka birini tercih edip evlenmemişsen tabii. Ama şu anda seni sözle bana bağlamaya, oturup beni beklemeni istemeye hakkım yok.'' Ertesi günü de gitti. Büyük anneme hiçbir şeyden söz etmemeye karar vermiştik. O bu konuda özellikle ısrar etmişti. İşte öykümün hepsi bu kadar. Aradan bir yıl geçti ve o tekrar geri döndü. 3 gündür de bu şehirde. Fakat hala beni görmeye gelmedi. "Evet, devam et," diye meraktan haykırdım. "Beni görmeye gelmedi," dedi ve o zaman Nastenka'nın ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu fark ettim. Geri döndüğünü haber bile vermedi. Burada sustu. Birkaç saniye sessiz durdu ve birden iki eliyle yüzünü kapayarak başladı hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Onu böyle görmek yüreğimi paramparça etmişti. Sonunun böyle biteceğini de tahmin etmemiştim. Cesaretimi toplayıp "Nastenka" diye yalvarırcasına söze başladım. "Lütfen, ne olur lütfen ağlama. Belki de henüz gelmemiştir." "Hayır, hayır biliyorum geldi. Evet geldi." Nastenka ağlamasına devam ediyordu. Çok iyi biliyorum geldiğini. Ayrılmadan bir gece önce anlaşmaya varmıştık. Sana bütün anlattıklarımı konuşup bitirdikten sonra yürüyerek buraya, bu setin olduğu yere gelmiştik. Saat 10'du. Şu sıraya oturduk. Ben ağlamamı kesmiştim. Bana ne tatlı şeyler söylemişti. Döner dönmez eğer hala birbirimizi seviyorsak her şeyi derhal nineme anlatacaktık. Ve şimdi o bu şehirde. Bundan çok eminim. Fakat hala beni görmeye gelmedi. Tekrar başladı hıçkıra hıçkıra ağlamaya. O Tanrım, sana nasıl yardım edebilirim? Benim yapabileceğim bir şey yok mu? Acı verici bir çaresizlik içinde yerimden sıçrayıp kalktım. Söyle bana Nastenka, onu gidip görmemi ister misin? Böyle bir şey mümkün mü? Diye hayretle başını kaldırdı. Çaresizlik içinde saçma bir şey söylediğimin farkına varmıştım. Hayır, elbette hayır diye aklım başıma gelmişçesine cevap verdim. En iyisi ne yapmak biliyor musun? Ona bir mektup yaz. O hayır yapamam, imkansız bir şey diye kesin bir sesle cevap verdi. Fakat böyle dediğine sanki pişman olmuş gibi de gözlerini yere indirdi. Niçin imkansız, niçin diye inatla sordum. Nasıl bir mektup yazman gerektiğini biliyor musun Nastenka? Mektuptan mektuba fark var, yazılışına bakar. Onun için ne olur teklifimi reddetme. Ben sana kötü öğüt verir miyim hiç? Her şeyin sonunda iyi olacağına eminim. Hem madem ki bu işte ilk hamleyi de yapan sensin, neden şimdi de aynı şekilde hareket etmiyorsun? İmkansız, imkansız. Kendimi sanki ona zorla kabul ettirmeye çalışıyormuşum gibi bir ilenim var. Fakat hayır, bunda yanılıyorsun aziz Nastenka'm diyerek sözünü kestim. Hafifçe gülümsediğimi de saklamamıştım. Böyle davranmakta çok haklısın. Söz veren o değil mi? Ve benim anladığıma göre o namuslu, anlayışlı bir adam. Eminim sana karşı da son derece vicdanlı hareket etmiş diye devam ettim. Bir taraftan da ben kendi konuşma stilime, inandırma yeteneğime hayranlık duymaktan kendimi alamıyordum. Ne yapmış adamcağız? Kendi sözüyle kendini bağlamış. Seni bir taraftan hem serbest bırakmış hem de şayet ona karşı olan duyguların değişmezse eninde sonunda evleneceği kızın sen olduğunu iyice açıklamış. Bu duruma göre senin harekete geçmen gerekmiyor mu? Adam avantajı sana vermiş. Arayıp sormak senin hakkın. O kadar ki eğer artık onu istemiyorsan bile bu duyduğunu herhangi bir şekilde ona iletmen gerekiyor. Söyleyin öyleyse bana nasıl yazmam gerekiyor? Neyi? Mektubu elbette. Şöyle başlamak gerekiyor. Sayın beyefendi, gerçekten böyle sayın beyefendi diyerek hitap etmem şart mı? Evet, başka bir yolu yok. Hem biliyor musunuz? Bence evet evet devam edin. Bence şöyle yazmak gerekiyor. Sayın beyefendi, affınızı rica. Hayır, özür dilemeye gerek yok. Zaten mektubun kendisi durumu açıklamaya yeterli. Kısaca şöyle demek gerekli. İlk önce size ben yazmaya karar verdiğim için sabırsızlığımı hoş görmenizi rica ederim. Tam bir sene ümitle sizi bekledim. Onun için böyle davrandığımdan ben mi suçluyum? Buraya geri döndüğünüzü işittim. Benim hakkımdaki duygularınızı değiştirmiş olabilirsiniz. Fakat bu mektupla sakın size sitem etmeye çalıştığımı sanmayın. Çünkü sizin sevginizi zorla işletmeye hakkım olmadığını biliyorum. Dolayısıyla eğer düşüncelerinizde değişiklik olduysa bunu alın yazım olarak kabul etmeye hazırım. Siz namuslu, şerefli ve soylu ruhlu bir adamsınız ve eminim ki bu mektubumla alay etmeyecek veya sabırsız satırlarımı okurken sinirlenmeyeceksiniz. Aklınızdan bir an dahi çıkarmamanızı isterim ki şu satırlar zavallı, yalnız kalmış, akıl verecek kimsesi olmayan, duygularını, sevgilerini içinde saklamasını beceremeyen bir kız tarafından yazılmıştır. Bir an bile olsun sizin başkalarının kalbini incitebileceğinizi düşündüğüm için de beni bağışlayın. Sizi bütün kalbimle sevdim ve hala da seviyorum. Evet evet tam benim düşündüğüm gibi. Nastenka heyecanlı heyecanlı başını salladı. Gözleri zevkten parıl parıl parlıyordu. Ah bir bilseniz nasıl sevinçliyim. Bütün şüphelerimi dağıttınız. Sizi bana Tanrı mı gönderdi? Teşekkür ederim. Sağ olun, çok sağ olun. Bana niye teşekkür ediyorsun? Tanrı tarafından gönderildiğim için mi? Onun şu anda mutluluk dolu, ışıl ışıl parıldayan şirin yüzüne bakmak öyle zevk verici bir şeydi ki anlatamam. Evet, her şeyden önce Tanrı tarafından gönderildiğiniz için teşekkür ederim. Ah Nastenka, bazen sırf bizle beraber oldukları için insanlara nasıl minnettarlık beslediğimizi ben de pek iyi bilirim. Onun için sana rastlamış olduğumdan dolayı benim de sana teşekkür etmeme izin ver. Seni yaşadığım sürece hatırlayacağım. İyi, İyi, şimdilik bu kadar yeter. Öykümün gerisini dinleyin. Döner dönmez bu işlerden haberi olmayan iyi bir dost aracılığıyla bana bir mektup göndereceğine söz vermişti. Şayet mektup işi olmazsa da Petersburg'a döndüğü günün akşamı buraya gelecek, tam saat 10'da bu sıranın üstünde beni bekleyecekti. Şimdi biliyorum o Petersburg'da. Ne mektup yolladı ne de randevusuna geldi. Gündüzleri ninemi yalnız bırakamam. Siz benim için mektubumu sözünü ettiğim, tanıdığım evine götürür müsünüz? Onlar mektubumu ona elden verecekler. Eğer mektubuma cevap yazarsa siz onu yarın akşam saat 10'da buraya getirin. İyi ama mektubu yazacaksınız. En erken yarın değil öbür gün cevap alabilirsiniz. Mektup diye Nastenka şaşkın şaşkın kekkelemeye başladı. Mektup, fakat ben mektubu... Cümlesini bitiremedi. Kırmızı gül gibi alev alev olmuş yüzünü aniden benden geri çevirdi. Elime yavaşça bir zarf sıkıştırdığını duydum. Bu daha önce yazılıp kapatılmış bir mektuptu. Tatlı, ılık ve şen bir name aniden hafızamda parladı. Rosianna diye başladım ahenkli bir şekilde mırıldanmaya. Rosina ve başladık beraberce şarkıyı söylemeye. Zevkten o kadar kendimden geçmiş, o kadar heyecanlanmıştım ki neredeyse Nastenka'ya sarılıp kucaklayacaktım. O ise hala utangaç kızarıyor, gülümsemeye çalışıyordu. Küçücük yaş damlaları uzun siyah kirpiklerinin arasında elmas tanecikleri gibi parıldıyordu. Yeter, yeter, bu gecelik bu kadar yeterli. Hadi iyi geceler diyerek toparlandı. Mektup ve adres sizde. Şimdilik iyi geceler, yarın bu saatlerde görüşürüz. İki elimi de hararetle sıktı. Başıyla hoşça kal diyerek bir ok gibi fırlayıp gitti. Ben olduğum yerde kalıp otağı gözden kayboluncaya kadar arkasından seyrettim. Yarın görüşürüz. Yarın diye kendi kendime mırıldanıyordum. O ise köşeyi dönüp gözden kaybolmuştu bile. Üçüncü gece. Benim için üzüntü veren bir gündü. Sabahtan beri hiç ara vermeden yağmur yağmıştı. Tıpkı gelecekteki yaşlık günlerime benzeyen bir gün. Garip düşünceler, karanlık boğucu duygular ruhumu sıkıştırıp duruyor. Birden kafamı üşüşmüş, tuhaf ve belli belirsiz sorular beynimin içinde cirit atıyorlar. Fakat şu anda onlarla uğraşacak ne arzum ne de kuvvetim var. Hayır, hepsiyle baş edecek güçte değilim. Bu gece buluşmayacağız. Dün gece ayrılırken bulutlar yavaş yavaş göğü kaplıyor ve bir taraftan da sis sinsi bir şekilde ortalığı bürümeye başlıyordu. Yarın hava kötü olacak dedim. Cevap vermedi. Benim kötümserliğime katılmadı. Belki de kötü bir kehanette bulunmak istemiyordu. Eğer yağmurlu olursa dedi, gelmeyeceğim. Doğrusunu isterseniz yağmurun yağıp yağmadığının farkına varacağını tahmin etmemiştim. Fakat etmiş olmalı ki gelmedi. Dün gece üçüncü buluşmamız, üçüncü beyaz gecemizdi. Evet, sevinç ve mutluluk insanı ne kadar güzelleştiriyor. Kalbi aşkla dolu olan adam istiyor ki bu aşkını başkalarının da kalbine döksün, herkes de kendisi gibi şen kahkahalarla gülsün, eğlensin. Ve böyle bir insanın mutluluğu da gerçekten bulaşıcı oluyor. Dün gece Nastenka'nın kalbi de tıpkı böyle mutluluk, anlayış, sıcaklık ve şefkat doluydu. Beni de bir an olsun mutlu etmek için didindi durdu. Mutluluk dolu her kadın gibi o da adamı baştan çıkarıcı bir şekilde alımlıydı. Fakat ben görünüşe aldanmış ve sanmıştım ki... Fakat öyle bir şeyi nasıl hayal edebilirdim? Nasıl öyle aptalcasına kör olmuş ve benim ümit ettiğim şeylerin başka birisi tarafından çoktan alındığını görmemiştim. Bana gösterdiği anlayışın, şefkatin, sevginin... Evet, bana gösterdiği sevginin dahi yakında başka bir adama kavuşmanın verdiği sevincin bir sonucu olduğunu nasıl anlamamıştım. Bütün gece boşu boşuna bekledik. Beklediği adam gelmedi. Nastenka'nın kaşları çatıldı, yüzü asıldı, somurttu ve ürkek bir hal aldı. Artık ne konuştukları ne de hareketleri şaka dolu veya neşeli değildi. Sanki uzun zaman beklediği bir şeye sahip olamayacağına artık inanmış da hiç olmazsa beni biraz mutlu ederek avunmak istermiş gibi tuhaf bir şekilde bütün dikkatini bana çevirdi. Yanına sokuluyor, gözlerimin içine bakıyor, adeta kalbimi okumaya çalışıyordu. Utangaç bakışlarından onu sevdiğimi en sonunda anlamış olduğu belliydi. Korkak tavırları da ümitsiz aşkımı acıdığını gösteriyordu. Zaten insanlar mutsuz olmadıkça başkalarının mutsuzluğunu anlamıyor. Mutsuz bir insanın hassasiyeti çok daha kuvvetli oluyor. Halbuki o akşam oraya giderken şu andaki gibi duygulanacağımı, Nastenka'nın beni böyle karşılayacağını... Gecenin bu şekilde sona ereceğini hayal dahi etmemiştim. Karışık duygularla göğsüm daralıyor gibiydi. Buluşma yerine vardığımda. Yüzünde geniş bir gülümsemeyle beni karşılamıştı. Mektubuna cevap bekliyordu. Daha doğrusu cevap yerine adamın kendisinin geleceğini tahmin ediyordu. Benden de tam bir saat önce gelmişti. Çok mutlu ve neşeli görünüyordu. En ufak bir şeye bile gülmeye hazır bir hali vardı. ''Bu gece neden bu kadar mutlu olduğumu biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Sizi tekrar gördüğüme çok memnunum. Sizi o kadar çok seviyorum ki.'' ''Öyle mi?'' dedim. İçim titremeye başlamıştı. ''Bana aşık olmadığınız için sizi çok beğeniyorum. Sizin yerinizde başka birisi olsaydı beni sıkıştırmaya, başımın etini yemeye, sızlanıp acıklı tavırlar takınmaya çoktan başlamıştı bile. Halbuki siz hiç de öyle hareket etmediniz. Ne kadar iyisiniz.'' Elimi aniden o kadar sıktı ki acıdan neredeyse bağıracaktım. O ise gülüyordu. ''Ah, siz eşi bulunmaz bir arkadaşsınız.'' diye bu sefer ciddi bir tonda konuştu. ''Evet, sizi bana Tanrı gönderdi. Böyle olduğuna gerçekten eminim. Eğer siz olmasaydınız benim halim ne olurdu? Sizin bu candan, içten ve sıcak davranışınızı asla unutmayacağım. Evlendikten sonra da sizinle sık sık görüşeceğiz. Bir bacı kardeşten daha yakın olacağız birbirimize. Sizi hemen hemen onu sevdiğim kadar seveceğim.'' Her nedense korkunç bir keder bütün ruhumu kapladı. Fakat aynı zamanda da içimden gülmek geliyordu. ''Çok fazla heyecanlısın.'' dedim. ''Gelmeyecek diye korkuyorsun. Neden böyle konuşuyorsunuz? Eğer böyle neşeli olmasaydım, beni yeteri derecede inançlı olmadığım için azarlayacak, ümitsizliğe düştüğüm için de acı laflar söyleyecek, belki de beni ağlamaklı edecektiniz. Halbuki şimdi her şeye rağmen öyle konuşmanız beni şaşırtıyor. Fakat her neyse, biz şimdiye bakalım. Böyle konuşmakta aslında hakkınız var. Şu anda kendimde değilim. Bütün varlığım sabırsız bir bekleyiş içinde. Bir tüy kadar hafif hissediyorum kendimi. Neyse, duygularımıza ait konuşmaları şimdilik bir kenara bırakalım.'' Tam o saniyede karanlıkta bir gölgenin bize doğru geldiğini gördük. Ayak sesleri gittikçe yaklaşıyordu. İkimiz de başladık titremeye. Neredeyse heyecandan ağzından bir çığlık çıkacaktı. Kendisini zor tuttu. Ben ise yavaşça onun elini bıraktım ve sessizce geriye doğru döndüm. Fakat gelen adam o değildi. ''Siz niye korkuyorsunuz? Niçin elimi bıraktınız?'' diye bir taraftan üst üste sorarken bir taraftan da elimi elleri arasına aldı. ''Onu beraberce karşılamayacak mıyız? Birbirimizi nasıl sevdiğimizi onu da görmesini istiyorum.'' ''Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi?'' diye tekrar ettim. ''Ah Nestenka'' diye düşündüm. Bu sözlerinin anlamını bir bilse... Bu çeşit sevgi bazen insanın kalbini dondurup hayatı çekilmez bir cehenneme çevirir. Senin elin soğuk, benim ise yanıyor. Hiçbir şeyi görmüyorum. Senin gözlerin bağlı Nastenka. Mutlu insanlar bile bazı zaman ne çekilmez oluyorlar. Fakat ben sana nasıl kızabilirim ki? Ama sonunda daha fazla dayanamadım, taştım. ''Dinle Nastenka'' dedim. Sinirlerim gerilmişti. ''Bütün günümü nasıl geçirdiğimi dinle.'' ''Evet, dinliyorum. Şimdiye kadar neden anlatmadınız?'' ''Önce senin dediklerini yerine getirdim. Tanıdıklarınızın bulunduğu eve gittim. Mektubu bıraktım ve sonra geri geldim ve yattım. Hepsi bu kadar mı?'' diye güldü. ''Hemen hemen.'' Gözlerimden fışkırmaya hazır budala gözyaşlarımı tutmak için kendimi zorladım. Sonra uyandım, seninle buluşmadan bir saat önce yataktan kalktım. Fakat sanki hiç uyumamış gibi bir his vardı içimde. Acayip bir şeyler oluyordu bana. Sanki zaman durmuştu. Bir tek arzu, bir tek duygu içimde sonsuza kadar yaşayacakmış gibi geldi. O anki istek adeta sonsuza kadar devam edecekti. Sanki hayat benim için durmuştu. Bütün bunları seni görür görmez anlatacaktım. Uyandığım zaman sanki uzun yıllar önce dinleyip sonraları unuttuğum tatlı bir melodiyi yeniden işitiyormuş gibiydim. Adeta bunca zamandır hep bu melodiyi özleyip aramış durmuştum. Ve şimdi... ''Hey Tanrım, şimdi de nelerden söz ediyorsunuz?'' diye Nastenka sözümü kesti. ''Dediklerinizden tek bir şey anlamıyorum.'' İçinde uzak bir ümit taşıyan titrek sesimle cevap verdim. ''Sana bu garip duyguları anlatmaya çalışıyordum Nastenka.'' Ve ''Hayır, yeter, bu kadarı yeter, susun.'' Nastenka peşi peşine aceleyle konuştu. İşin farkına varmıştı şeytan kız. Birden konuşkan, neşeli, şakacı bir tavır takındı. Gülüyor, koluma giriyor, beni güldürmeye çalışıyordu. Sıkılarak söylediğim her acemice sözüme çın çın öten kahkahalarıyla cevap veriyordu. Neredeyse hıncımdan çıldıracaktım ki işveli bir şekilde başladı benimle flört etmeye. Doğrusu dedi, bana aşık olmadığınız için biraz üzgünüm. İnsanlar anlaşılmaz yaratıklardır, unutmayın. Fakat her şeye rağmen Bay Hissiz, size böyle dost doğru ne düşündüğümü söylediğim için bana kızmamanız, tam aksine komplimanda bulunmanız gerekir. Unutmayın ki aklıma ne gelirse gelsin, ne kadar budalaca olursa olsun her şeyi size olduğu gibi anlatıyorum. Uzaktaki saat kulesinden çının dolgun, ölçülü sesi duyuldu. Galiba 11'i vuruyor dedim. Nastenka birden gülmesini kesti, sustu ve başladı saymaya. Evet, 11 diye titrek ve ürkek bir sesle cevap verdi. Onu aniden heyecanlandırıp saatin vuruşlarını saydırmakla neşesini kaçırmıştım. Böyle ölç alırmış gibi hareket ettiğim için de kendi kendime bela okudum. Onun yaşadığı üzüntüyü içimde duyuyor, yaptığım bayağılıktan dolayı kendimi nasıl affettireceğimi düşünüyordum. Beklediği adamın gelememesi için mantıki sebepler bulup göstermeye, gerçeğe uygun nedenlerle haklı olduğumu kanıtlamaya çalıştım. Daha da olmazsa bana inanması için yalvarıyor, onu avutmaya çalışıyordum. O anda ve böyle bir konuda Nastenka'yı kandırmak elbette ki çok kolay olmuştu. Adamın gelemeyişini açıklayan akıcı sebepler buldukça onun da eski neşesi yerine geliyordu. Bense bu durumdan iyice ilham almış, heyecanlı heyecanlı devam ediyordum.